Ayrım 7.
Sayfa 73. Ben çok beğendim ama bütün üzüntüm ya Hitler oralarını alırsa diye. Artık bu sene yavaş yavaş iyi arkadaşlar edindim. Çekingenliğim de biraz geçtiği için Metin'le de iyi arkadaş olduk. Hafta sonları o da Suadiye'deki köşklerine gidiyor. Bu hafta sonu için halama haber verdik. O beni almaya gelmedi. Biz karşıya Metinlerin uşağı ile geçtik. Pazar günü de beni bahçelerinde voleybol oynamaya çağırdı. Kremalı pastalar yedik ve çok güzel bir pazar günü geçirdim. Fakat Metin'in babası Almanları tuttu, Metin de Almanları tuttuğu için aramızda bir ara biraz soğukluk oldu. Ben Almanları severim fakat Fransızları daha çok seviyorum ve Almanların Polonya'ya öyle durup dururken saldırmalarını hiç hoş bulmuyorum. Halam böyle iyi aile çocuklarıyla arkadaş olmama seviniyor. Babama mektup yazdım, o da çok sevinmiş. Anneme mektubumu okurken annem yine ağlamış. Bunu okuyunca nedense elimde olmayarak benim de gözlerim sulandı. Halbuki daha yeni ayrıldık. Beni getirip yerleştirdiler. Yazında hep ailemin yanındaydım ve onların her halinden çok rahatsız oluyordum. İlçe bana köy gibi göründü. Babam kaymakam olduğu halde yemekte ağzını çok şaplatması sinirime dokunuyordu. Kardeşim Nurten'e mersi demesini öğrettim. 16 ilk teşrin. Bugün Fransızca dil bilgisinden 8 aldım. Bazı dikte yanlışları yapmışım. Dikkatsizliğime kızdım. Bahri Bey, siz bu Fransızcayı iyi öğrenemezseniz yarın başvekil olsanız nafile diyor. Dün sabah baktım lise kısmından Cezmi abi Grand Court'ta elinde Fransızca bir roman su gibi okuyor. Kendi halime acıdım ve ona öyle imrendim ki. Ah ben de Fransızca bir kitabı okuyup baştan sona anlayabilecek hale gelsem. Ama Cezmi abinin babası sefir müsteşarıymış. Çocukluğu hep Cenevre'de geçmiş. Cenevre'de çok güzel bir yer galiba. Monsieur Lulu, biz bu adı taktık, resimleri göstermişti. Monsieur Morin ise İsviçre göllerini gösterdi. Göllere bayılırım. Cenevre, Lozan Antlaşması'nın imzalandığı Lozan şehrine de çok yakın. Bir gün oralarını görebilecek miyim acaba? Şimdi etütte bunları yazarken hariciyeci olmaya karar verdim. Hariciye vekilimiz Şükrü Saraçoğlu, hariciyeci olduğu için Moskova'da tam 27 gün kalmış ve müzakerelerden sonra bugün başkente dönmüş. Tabii hariciyeci olunca kaderde Moskova'ya da gitmek var. Nitekim bir gün doktor da olsan şark hizmeti şarttır ve memleket uğruna insan bazen istemediği yerlere de gitmeye mecbur kalabilir. Ben eskiden ilçenin geceleri böyle karanlık olduğunu bilmezmişim. Bu yaz tatile gittiğimde anladım. Hele bizim ilkokul iyice küçük ve çirkin göründü gözüme. İlkokuldaki kız arkadaşlarım da meğer ne kadar sünepeymişler. Ayseres sözde geçen sene ezberlediğim Fransızca şarkıları söyleyecektim. Nerede diye şarkı söylemek selamlaşamadım bile. Sanki Ankara'da ortaokula gidiyor. Hep başı örtülü geziyor ve karşıdan bir erkek arkadaşını görse yolunu değiştiriyor. Bir seferinde çarşı başında burun buruna gelmiştik. Acele bir selam verdi ve kıpkırmızı kesildi. Bir Atatürk çocuğu olarak hiç hoş görmedim bu hallerini. Kadınlarımız tam batılı olmadıktan sonra Türkiye'mizi muasır medeniyet seviyesine çıkarmak çok güç. 17 ilk teşrin. İzmir dün bir hava hücumuna uğramış. Tabii şaka ediyorum. Aslında bu bir pasif korunma tecrübesiymiş. Edip Bey bizim de bu tecrübeden öğreneceklerimiz bulunduğunu düşünmüş ve bu yüzden İzmir'deki tecrübevi hava hücumunu bize uzun boylu anlattı. Sabah saat tam 10.25'te 9 tayyareden mürekkep bir hava filosunun Değirmendere istikametinden İzmir'e doğru geldiklerini şehirde mevcut hoparlörden Fransızca hot parleur olarak yazılıyor ve canavar düdükleriyle halka bildirilmiş. Saat tam 10.30'da 9 tayyare hükümet konağı üstünden karşı yaka semtine doğru geçmişler. Filo hükümet konağına tahrip gaz ve yangın bombaları atmış. Ah keşke İstanbul'da da böyle bir tecrübe yapılsa. Çünkü Ankara'da da yapılmış. Ben Edip Bey'i dinlerken bunun sadece bir hücum olmadığını unutup çok heyecanlandım. Edip Bey de çok güzel anlatıyordu. Hükümet konağında çıkan yangın konağın itfaiye ekibi tarafından söndürülememiş. Gaz temizleme ekipleri de etrafa saçılan gazları temizlemişler. Tayyareler kışla denen yerin üstünden uçarlarken oraya da iperit gazı atmışlar. Gaz ekipleri bu gazı da Allah'tan hiçbir felakete meydan vermeden temizlemişler. Tahrip bombalarından iskele üstündeki bir kahve yıkılmış. Ne yazık ki dikkatsizliklerinden dolayı burada yaralanan iki kişi olmuş. Bu iki kişi hemen acil serviste hastaneye kaldırılmış. Vaktinde sığınaklara girmedikleri ve bu tehlikeli tecrübeyi sanki oyun oynanıyormuş gibi seyre daldıkları için iki mektep talebesi de tabii gazdan zehirlenip boğulmak tehlikesi geçirmişler. Fakat hemen yardım ekipleri onların da yardımına koşmuş ve çocuklar muhakkak bir ölümden kurtarılmışlar. Alarm işareti vaktinde verildiğinden İzmirliler de vaktinde sığınaklarına ve diğer kapalı yerlere çekildikleri için tecrübe büyük bir intizam içinde geçmiş. Bunları dinlerken neredeyse Clark Gable ile Myrna Loy'un başrollerini oynadıkları Harp Muhabiri filmini yeniden görür gibi oldum. Bu filmi halamdan da izin alarak Metin'le gitmiştik. Çok dehşet bir filmdi. Yanımızda tabii Metin'lerin adamı da vardı. Yoksa halam göndermezdi. Bu benim burada bir arkadaşımla ilk sinemaya gidişim. Hoş sinemaya da daha ikinci gidişim. Bir de halam tarihi bir filmdir diye Marie Antoinette'e götürmüştü. Biraz aşk iyiydi. Tyrone Power diye bir artist oynuyordu. Doğrusu çok güzel oynuyor ve çok yakışıklı bir artist bu Tyrone. Kadın artistin ismini şimdi hatırlayamıyorum. Gözleri biraz şehlaydı. Ama bu da ona yakışıyordu. Aman canım bana ne. 18 ilk teşrin. Bütün Galatasaray Perşembe gününü iple çekiyoruz. Çünkü o gün bizim okulda da bir pasif korunma tecrübesi yapılacakmış. Çok heyecanlı günler yaşıyoruz. Okulun bodrum katına inecek ve tam 2 saat karanlıkta oturacakmışız. Tehlikeli durumlarda bu işe ayrılan ekipler gaz maskelerini falan takarak yardıma koşacaklarmış. Bakalım ben bu pasif korunmada vazife alacak mıyım? Lise kısmına gaz maskelerini dağıtmışlar. Bize daha dağıtmadılar. Erol evinden babasının sis gözlüklerini getirtecekmiş. 19 ilk teşrin. Bizden bir sınıf yukarıda Bülent diye bir çocuk var. Babası doktor. Doktor olan başvekilimiz Refik Saydam'ın çok yakın arkadaşıymış. Onun için Bülent'in her şeyden haberi oluyor. Dün sığınakta bana dedi ki biz Almanları tutmalıymışız. Çünkü Almanlar Polonya'yı nasıl imha ettilerse daha birçok memleketi de öyle haritadan sileceklermiş. Ben de nah silerler dedim. Fransa'yı silemezler bizi de. Bülent Fransızların çok korkak olduğunu söyledi. Acaba doğru mu? 25 ilk teşrin. Çok kötü günler geçirdim. Ne yaptığımı da anlayamadım. Defterime son yazdığım satırları ben sığınakta da, Petit Coeur'de de, yani bizim teneffüse çıktığımız avlada da söylemişim. İftira. Petit Coeur'de hiç söylemedim. Bodrum'da da Bülent'e kızmıştım. Müdür beni çağırarak kulağımı çekti ve politikayla uğraştığım için bir tekdir alacağımı söyledi. Babam bunu duyarsa ne yaparım diye acı acı ağladım. Neyse müdür bey bu seferlik affetti. Yine de ölsem daha iyi. Bütün arkadaşlar ve başta Metin olmak üzere benden kaçıyorlar. Benimle arkadaşlığı tek bozmayan Nihat oldu. Fakat onun da babası muhtekirmiş. Ben de şimdi kala kala bir muhtekir oğlunun arkadaşlığına mı kaldım? Bugün hiç ders çalışamadım. Bütün gece yatağımda ağlamadım da ağlayacak gibi oldum. Bir daha da artık bu deftere hislerimi ve düşüncelerimi yazmamaya, hiçbir şeye de burnuma sokmamaya karar verdim. Deftere bilmeden bir şey yazarsam diye korkuyorum. 4 son teşrin. Çok yalnız olduğum için çaresiz yine defterime sarılıyorum. Bu defter benim en vefalı arkadaşım. Derslerimi her zamankinden fazla çalışıyor ve yeniden öğretmenlerimin gözüne girmeye gayret ediyorum. Metin neyse bu hafta sonu birlikte dönmemizi söyledi. Geçen hafta köşke gittiğimde bir de ne göreyim? İlkokuldan Sevil annesiyle halamı ziyarete gelmemişler mi? Doğrusu Sevil'i görünce üstüme biraz çekingenlik geldi. Fakat neme lazım tanıdığım bütün kızlardan daha medeni bir kız. Herhalde yengesi Alman olduğu için. Sevil bana çok yakınlık gösterdi ve yeniden arkadaş olduk. O zaten keman çalardı. Burada da hem keman dersleri alıyor hem de okula devam ediyormuş. Babası İstanbul'a tayin olmuş. Sevil hala biraz şişman fakat güzel ve temiz giyiniyor. Onlar şimdi en çok Almanya'da bulunan amcasını merak ediyorlar. Annesi de kaptan eniştemle ona biraz öteberi gönderebilirler mi diye sormaya gelmiş. Amcası Sevil'e kışlık bir manto gönderecekmiş. Herhalde bu sebeplerden Sevil'in halleri biraz şımarıkça. Fakat ne olsa Aysel gibi geri kalmış olmadığı için kızı takdir ediyorum. Pazar günü okula dönemedim. Birçok arkadaşım da dönememiş. Çünkü şiddetli lodos fırtınası yüzünden akşam saat 4'ten itibaren Haydarpaşa, Kadıköy ve Adalar vapurları seferlerini tatil etmişlerdi. Çaresiz ertesi sabah döndüm. Okulda yine gözden düşerim diye çok korktumsa da muallimlerimizin bile çoğu gelememiş olduklarından kimse ses çıkartmadı. Bu hafta coğrafiden 9 aldım. Dikili'de bir zelzele olmuş. Aramızda para topladık. Felakete uğrayıp evsiz barksız kalan kardeşlerimize göndereceğiz. Ben de 1001 roman alacaktım. Artık şimdilik vazgeçtim. 9 son teşrin. Yarın ulu önderimizin ölümünün birinci senesi. Hepimiz Grand Court'ta toplanacağız. Konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak. Bunlardan önce 5 dakika ölmez atamızın aziz ruhuna tazizde bulunacağız. Lise kısmında bir canavar, Ferda var. Yaşı çok büyük. Üstünde bir peştemal ve ayağında takunyalar dolaşıyor hep. Kimse de sesini çıkarmıyor. Bakalım yarın ulu önderimizin huzuruna nasıl çıkacak? Francis Match ve View mecmuaları memleketimize ait çok güzel resimler bastırmışlar. Çok güzel yazılar yazmışlar. Monsieur Morin bize gösterdi. Birer Türk olarak çok gurur duyduk. Fakat resimlerden birinde bir erkekle başları örtülü 10 kız görülüyor. Resmin altına da Musiki Konservatuarı Talebeleri Elouvres de Conservatoire de Musiki diye yazmışlar. Modern Türkiye'mizde bütün talebelerin böyle başı örtülü olduğunu sanıyorlar galiba acinebiler. Ne yanlışlık. İşte Aysel gibi kızlarımızın yüzünden garp dünyasında böyle tanınıyoruz. Buna çok canım sıkıldı. Monsieur Morin bir mektup yazıp bu yanlışı düzelttireceğini söylüyor. Doğrusu bu muallimimiz biz Türkleri çok seviyor. Ben de buna seviniyorum tabii. 13 son teşrin. Yarın Kurban Bayramı, okul tatil. Bayram tatillerinde üstüme bir mahzunluk çöküyor. Annemi, babamı ve kardeşim çok göreceğim geldi. Annem bayram için bana bir kazak örmüş. Babam kibrit tüccarı Hadi Bey'e vermiş, onunla göndermişler. Kazak çok hoşuma gitti. Külotlarım sökülmüş fakat dikmesi için halama söylemeye çekindim. Bir yandan ailemi özlerken bir yandan da Avrupa'da harpte ölen Fransız İngiliz çocuklarını düşünerek halime şükrediyorum. 22. Birinci Kanun. Dündar öğretmenden bir mektup aldım. Mektubunda ulu atamızın istediği vatana hayırlı bir evlat olmam için bana bazı nasihatlerde bulunuyor. Dündar öğretmen de atamızı bir kendisinin sevdiğini sanıyor. Dün dikteden 7 almışım, canı sıkıldı. Derslerimiz gittikçe ağırlaşıyor. Onun için defterimi, hislerimi ve düşüncelerimi yazmaya pek fırsat bulamıyorum. Öğretmenlerimin de arkadaşlarımın da yeniden gözüne girdim ve artık öyle anlamadığım siyasi işlere hiç karışmıyorum. Bir yandan da Paris'te yine bir köprünün havaya uçurulmuş olduğunu duydum. Çok üzüldüm. Birkaç zamandır yeni yılı karşılamaya ve bilhassa Ravelon'a hazırlanıyoruz. Yemekhaneye kocaman bir çam konuldu. Çamı yarın bu iş için seçilen bir grup renkli kağıtlar, teller ve balonlarla falan süsleyeceğiz. İçine renkli ampuller koyacağız. Cimnastik ve müzik hocalarımız bir olup bize valsi ve tangoyu öğrettiler. Ben Metin'in damı oldum. Epey güldük. Vos permettez avec plaisir. Müsaade eder misiniz? Memnuniyetle demek. Hocaların Fransızca çok kabiliyetim olduğunu söylüyorlar fakat galiba dansı pek kabiliyetim yok. 2. İkinci Kanun. Çok içim sıkılıyor. Arkadaşlarımın çoğu yılbaşı tatili dolayısıyla ailelerinin yanına gittiler, ben gidemedim. Aksi gibi halam da ameliyat oldu. Köşke bile çıkamadım. Mektepte kalanları hep bir yatakhaneye topladılar. Yatakhane çok kokuyor. Karnemde notlarım çok iyi olduğu halde nedense hiç sevinemiyorum. Babam büyüklerimizden takdirname almış. Takdirname merasim için Ankara'ya gitmiş. Bu yüzden gelip beni alamadı. Annem çok üzülmüş. Kendisi gelmeye kalkmış fakat Nurten anjin olduğu için bu kışta kıyamette gelememiş. Bana baklava gönderdiler. Onun da çoğunu Bülent yedi. Yılbaşı için bana hediye olarak gönderilen parayla gidip 80 günde devri ailemi aldım. Şimdi onu okuyorum. Düğme dikmesini öğrendim. Külotumun birini de dikmeye çalıştım ama pek iyi dikemedim. Semih, ben sana diki veririm dedi. Bakalım. Ankara, Ankara, güzel Ankara. Ankaralılar cuma geceleri saat 20:20-21:10 arasında radyo temsil saatini dinlemektedirler. Şimdi yayınların içinde Bayan Semiha tarafından opera geceleri de yer almaktadır. Başkente mevsimin ilk karı düşmüştür. Ankara Palas büyük salonlarında her pazar The Dansant ve Baraj Lokantası'nda da her gece Swing Boys Jazz ve Mezey Revüsü, ayrıca dans. Ankara'nın en büyük oteline köpekle giren yabancılar bizi ne sanıyorlar? Garp adet ve muaşeretlerine uygun yaşayan bizler bu adet ve muaşeretleri bilmeyen veya bizi tınlamayan bir Garplıya sadece acıyarak bakarız. Halk Evleri Ar Komitesi bir resim sergisi açıyor. Serginin açılışına çağrılı bulunanlar limonata içiyor, kuru pasta yiyorlar. Ar Komitesi'nin uygarlık örneği bu çalışması büyüklerimiz tarafından takdirle karşılanıyor. Başkentte yalnız ekmek satan dükkanlar da açılıyor. Bu dükkanlarda ekmekler ince ve bağıran yeşil, bağıran pembe renkteki kağıtlara sarılarak satılıyor. Yazık ki özellikle çocukların gözüne çok hoş görünen bu güzel teşebbüs muhtekirler yüzünden sürekli olamıyor. Buna karşılık Gençlik Parkı'nın yapımı ilerliyor. Nitekim Büyük Göl üzerinden Ankaralıları akın akın geçirecek olan köprünün yapımı tamamlanmıştır. Büyük Göl de elbet bir gün tamamlanmış olacaktır. Cumhuriyet Bayramı balosu, Çocuk Esirgeme Kurumu balosu, Erzincan Zelzelesine Yardım balosu, Reveillon, Yılbaşı balosu ve özellikle her hafta sonu okulların kendi aralarında düzenlemeye başladıkları danslı çaylar genç ve orta yaşlılar için kaçınılmaz bir gereksinmeyi doğuruyor. Şurada burada müsait şartlarla dans dersleri veren yerler açılıyor. Yeni bir uğraş alanı ortaya çıkıyor. Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Türk kadınını vazifeye çağırmaktadır. Cemiyetimiz tarafından harp, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zuhuru muhtemel olan hastalıklarla yapılacak mücadelelerde ve bilhassa seferberlik esnasında hastanelerde Kızılay hemşirelerine yardımcı sıfatıyla çalıştırılmak üzere Ankara Numune Hastanesi'nde kurs açılacaktır. Hamiyetsever kadınlarımızın memurlar akşam eve döndüklerinde karılarının sevecenlikle, vatan sevgisiyle dolu olarak bu çağrıya uyuma isteği taşıdıklarını görüyorlar. Bir kısmı bu isteği görmemezliğe, duymamazlığa geliyor. Daha medenileşmiş kocalar karılarını destekliyorlar. Sabahları dairelerine gittiklerinde de Ulus gazetesini daha bir dikkatle okuyorlar. İngiltere ve Fransa'da umumi seferberlik ilan edildi. İtalya bir taraf. İngiliz tayyareleri Berlin üzerinde. Rieg-Fried hattı üstünde müthiş bir hava muharebesi oldu. Almanlar tarafından batırılan Royal Oak zırhlısının süvarisi kurtarılmıştır. Zırhlının mürettebatından çoğu ölmüştür. Fakat bu darbe İngiltere'nin gayretini arttıracaktır. Ruslar Almanya'nın askeri yardım teklifini reddetmiştir. En son haber Ankara Paktı ile ilgilidir. Başkentte imzalanan Türk-İngiliz-Fransız antlaşması üzerine Reuters ajansı şu haberi vermektedir. Hitler geçen hafta ikinci diplomatik mağlubiyete uğramıştır. Türk-İngiliz Paktı'nın imzalandığı haberi henüz alınmıştı ki Stalin, Fransa ve İngiltere ile müstelah bir ihtilafa girmekten imtina ettiğini Hitler'e açıkladı. Rusya'nın Almanya ile birlikte resmen beyanatta bulunmaya amade olduğunu fakat sözden fiile geçmek istemediğini bildirmiştir. Londra'da çıkan Daily Express gazetesi Ankara Paktı dolayısıyla büyük manşetini şöyle atmıştır. Yaşa dost Türkiye, bravo, well done Turkey. Almanya ile de dostane ilişkilerimiz sürdürülmekte, yeni yeni ticaret anlaşmaları yapılmaktadır. Savaştan az buçuk haberli olanlar yani gazete okuyup ajans haberleriyle Nurettin Artam'ın radyo gazetesini dinleyenler, bir yanda İngiliz-Fransızcılar, öte yanda Hitlerciler olmak üzere iki takım kurmuşlardır. Hitler'in attığı her gol, Hitlercilerin bıyıklarını biraz daha küçültmeleriyle sonuçlanmaktadır. Hüseyin Cahit Yalçın Yeni Sabah gazetesinde Nazi Almanya'sını şöyle anlatmaktadır. Avrupa'nın ortasında Töton ırkının Allah tarafından bütün ırklara üstün ve hakim olarak yaratıldığına iman etmiş 100 milyonluk bir kitle. Sovyetler Fin sahillerini abluk etmişlerdir. Bu saldırganlıkları yüzünden de Avrupa Birliği'nden çıkarılmışlardır. Garp cephesinde göğüs göğüse ilk çarpışma olduğu sıralarda devletimizle muhtekirler arasında da göğüs göğüse bir çarpışmanın başladığı anlaşılmaktadır. Ticaret Bakanı Nazmi Topçuoğlu İstanbul Ticaret Odası'nda yapılan bir toplantıda çeşitli ithal malları üstünde anormal fiyat artışları nedeniyle ortaya çıkan duruma karşı alınacak tedbirleri bildirmiştir. İhtikarla mücadele komisyonları böylece kurulmuştur. Dar gelirli vatandaşlarımız ne köylümüzdür ne de esnafımız. Doğal olarak işçimiz zaten söz konusu değildir. Dar gelirli vatandaşlarımız memurlarımızdır. Bu yüzden memurlarımız ihtikarla mücadele komisyonlarında canla başla çalışmaktadırlar. İşte bir örnek. Bir paket cikleti 130 kuruş yerine 170 kuruşa satan bir ticarethane 4 gün, 13 kuruşluk makarnayı 30 kuruşa satan bir bakkal 10 gün müddette kapatılmışlardır. Başkent Belediyesi pazarlıksız satış mecburiyeti kanun hükümlerine üst üste aykırı hareketleri görülen Anafartalar Caddesi'ndeki bir tuhafiye mağazasını, At Pazarı Meydanı'ndaki bir kumaş dükkanını, İtfaiye Meydanı'ndaki bir hazır elbise dükkanını, Numune Hastanesi karşısındaki bir bakkal dükkanını, Işıklar Caddesi Kurum Sokak'taki bir başka bakkal dükkanını, At Pazarı Meydanı'ndaki yine bir bakkal dükkanını, Yeni Halde bir pastırmacı dükkanını, yine Yeni Halde bir sebzeci dükkanını, Saraçlar Çarşısı'ndaki bir hazır ayakkabı dükkanını birer ikişer gün süreyle kapatmıştır. Bu dükkan sahiplerinin çocukları okullarda başları ilk durumda kalmışlardır. Çünkü memur babalar akşamları çocuklarına muhtekir elinin kimse tarafından sıkılmamasını, ona selam verilmemesini, bunlar ve aileleriyle her türlü ilişkinin kesilmesini, İtibarsızlıklarının her fırsatta ortaya konulmasını, resimlerinin gazetelerde basılmasını, kısaca toplum içinde birer hain olarak yaşadıklarının kendilerine belli edilmesini öğütlemişlerdir. İçişleri Bakanlığı, vali, kaymakam, mektupçu gibi bazı idare amirlerini kıdemlerine zam suretiyle tatif etmiştir. Bu idare amirler içinde Aydın'ın kaymakam babası da vardır. İlçenin belediye reisiyle birlikte Salim Efendi'nin Ankara'ya kaçak peksimet yolladığını tespit etmişler, durumu el koymuşlar. Salim Efendi'nin dükkanını 3 gün süreyle kapatmışlar ve hakkında tahkikat yapılmak üzere evrakını Cumhuriyet Savcılığı'na sevk etmişlerdir. Böylece peksimetleri ne Aysel'le abisi İlhan ne de teyze kızları İclal yiyebilmişlerdir. Fitnat Hanım çocuklardan her birine 5'er adet düşeceğini, ablasıyla eniştesinin de tadabileceklerini hesaplamıştı. Ankara Palas Salonları'nda Fred Garden Orkestrası bütün varyete programının iştirakiyle ve tam Avrupa'yı bir atmosfer içinde sunduğu akşam yemeklerine müşterilerini çağırmaktan gurur duymaktadır. Yemek fiyatı meşrubat hariç adam başına peşinen 5 liradır. Bir otobüs yolsuzluğundan söz edilmektedir. Cumhuriyet gazetesinde Nadir Nadi, Noel'in kanlı bir savaş içinde geçmesinin hüznü altında İsa'nın gözyaşları başlıklı makalesini yazmıştır. Bulgar kralı Boris, örnek bir davranışta bulunmuş Noel'i sınırda askerlerinin yanında geçirmiştir. Majino hattında Almanlar çok şiddetli taarruzlar yapmışlardır. Fin-Rus savaşı ise -25 derecede ve kar yağışı altında sürmektedir. Belçika ve Hollanda'nın Hitler'e yaptığı barış çağrısı bir sonuç vermemiştir. Başkentin güzide bayanları yılın kostümlü balosunun her zamankinden parlak olması için büyük çaba harcamaktadır. Güzel Ankara mutlu bir yeni yıla doğru böylece adım adım yaklaşmıştır. Atatürk Bulvarı'nın orta geçidindeki çamlar üstünde karlar ışıdamaktadır. Şakir Zümre taş kömür sobalarının mikalar geçirilmiş küçük dört köşe ön kapakları, turuncu kızıl aydınlıkları nikelajlı bölümlerde yansıtmaktadır. Canım kardeşim Semiha, görüyorsun ki kardeşin Aysel seni hiç unutmuyor. Kardeşim, burada okula ilk başladığım zamanlar bile kendimi bu kadar çaresiz görmemiştim. Çok büyük meraklar içindeyim. Babamın başına neler geldi öyle? Eniştemin de babamı çok ayıpladığını hissettiğim için ona da bir şey soramıyorum. Teyzem ise adeta benimle konuşmaktan kaçıyor. Babamın bir muhtekir olduğuna inanmak bile istemiyorum. Sen babamı bilirsin. Milli şefimiz İnönü'yü Ankara'ya kadar götüren jandarmalar içinde olmakla her zaman iftihar etmiştir. Ben bazı şeyleri abimden duydum. İcra da biraz çıtlattı. Sözde Namık babamın başına gelenleri Gazi Lisesi'nde herkese yaymış. Bundan bir hafta kadar önce abim İlhan eve ala al mor mor geldi. Ben artık o okula gidemem ve kimsenin yüzüne bakamam diyor. Babam teyzemlere bir dayanak olsun ve biz de yiyelim diye her yıl bilirsin buraya bazı öteberi erzak gönderirdi. Bütün pirincimiz, unumuz, pekmezimiz gelirdi. Yoksa başka türlü enişten bir küçük maaşıyla nasıl altından kalkar değil mi? Hem ne mecburiyeti var? Nihayet erkek tarafından akrabası da değiliz. Bizi yanında okutuyorsa, tabii az buçuk babamın ona destek olmasından ve teyzemin binbir fedakarlıkla hepimize bakmasındandır. Senden ricam güzel kardeşim, bilirsin. Annem mektup yazamaz, şimdi de gidip elleri yazdırmaktan çekiniyordur. Bir zahmet anneme git ve bana seninle bir mektup yollasın. Abim o gün bugündür mektebe gitmiyor ve el içine bile çıkmak istemiyor. Yarın enişten bir tanıdığından bir rapor uyduracak ve abimi bu raporla yeniden mektebine göndermeye çalışacak. Çok şükür benim okulumda Daha kimse bir şey bilmiyor.